Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 39.
Tüm trajedyaların doruğu kahramanların sağırlığındandır. Platon, Musa'ya ve Nietzsche'ye karşı haklıdır. İnsan düzeyindeki söyleşim, ıssız bir dağın tepesinden söylenip yazdırılan ya da söyleni olarak yükselen tümcü dillerin kutsal kitabı ölçüsünde pahalıya mal olmaz. Kentte olduğu gibi sahnede de ölümden önce söyleni gelir. Her baş kaldırmış insan, sırf kendisini ezene karşı ayaklandıran devinimle yaşamı savunur böylece. Kölelikle, yalanla, yıldırıyla savaşa girişir. Ayrıca bir an içinde bu üç yıkımın insanlar arasında sessizliği sürdürdüğünü, onları birbirleri için karanlıklaştırdığını, kendilerini yok sayıcılıktan kurtarabilecek biricik değerde, yazgılarıyla saç saça, baş başa insanların uzun suç ortaklığında buluşmalarını önlediğini kesinler. Bir an içinde ama en aşırı özgürlüğün, öldürme özgürlüğünün başkaldırı nedenleriyle uzlaşmaz olduğunu söylemek için bu kadarı da yeter şimdilik. Başkaldırı hiçbir zaman bir tüm özgürlük isteme değildir. Tam tersine başkaldırı tüm özgürlükten davacıdır. Bir üstün yasaklanmış sınırı aşmasına izin veren sınırsız güce karşı çıkar. Başkaldırmış kişi genel bir bağımsızlık istemek şöyle dursun, bir insan bulunan her yerde özgürlüğün sınırları olsun ister. Bu sınırda her insanın başkaldırı gücüdür. Başkaldırmış uzlaşmazlığın derin nedeni buradadır. Başkaldırı doğru bir sınır istendiğinin bilincine nedenli varırsa o denli sarsılmaz olur. Başkaldırmış kişi kendisi için belirli bir özgürlük ister kuşkusuz ama tutarlı bir kişi ise başkasının varlığını ve özgürlüğünü yok etme hakkını hiçbir durumda istemez. Hiç kimseyi alçaltmaz. Herkes için ister istediği özgürlüğü, yadsıdığını da herkes için yasaklar. Efendiye karşı çıkan köle değildir yalnız. Efendi ve köle dünyasına karşı çıkan insandır da. Demek ki başkaldırının yardımıyla efendilik kölelik ilişkisinden daha fazla bir şey var tarihte. Tek yasa sınırsız güç değildir burada. Başkaldırmış kendisi için görece bir özgürlük isterken başka bir değer adına da tüm özgürlüğün olanaksızlığını kesinler. Kendi görece özgürlüğü bu olanaksızlığı benimsemek zorunludur. Her türlü insan özgürlüğü en derin kökü dolayısıyla göreldir. Saltık özgürlük yani öldürme özgürlüğü kendisiyle birlikte kendisini sınırlandıran, durduran şeyi de istemeyen tek özgürlüktür. Köklerinden kopar o zaman, soyut ve kötülük edici bir gölge olarak nereye gittiğini bilmeden gelişigüzel dolaşır. Ülkücülükte bir beden bulma düşüne kapılmaya dek götürür işi. Öyleyse dönüp dolaşıp yok etmeye varan başkaldırının mantığa aykırı olduğu söylenebilir. İnsan koşulunun birliğini isterken yaşama gücüdür, ölüm gücü değil. Derin mantığı yıkma mantığı değildir, yaratma mantığıdır. Geçerliliğini yitirmemek için kendisine destek olan terimlerin hiçbirini arkada bırakmamalıdır. Yok sayıcı yorumların başkaldırıda tek başına bıraktıkları hayırla birlikte kapsadığı evet'e de bağlı kalmalıdır. Başkaldırmışın mantığı, koşulun adaletsizliğini artırmamak için adalete yardımcı olmak istemek, evrensel yalanı yoğunlaştırmamak için açık konuşmaya çalışmak, insanların acısı karşısında zarını mutluluk için atmaktır. Yok sayıcı tutku, adaletsizliğe ve yalana katkıda bulunarak öfkesi içinde eski nedenlerini bir yana atar. Bu dünyanın ölüme terk edilişini duymanın çılgınlığı içinde öldürür. Başkaldırının sonucu ise tam tersine ilke bakımından ölüme karşı çıkış olduğuna göre öldürmenin yasaya uydurulmasını yadsımaktadır. Ama insan dünyaya kendi başına birlik getirebilecek güçte olsaydı yalnızca kendi kararıyla içtenliğin, arılığın, adaletin egemenliğini sürdürebilseydi Tanrı'nın ta kendisi olurdu. Bunu başarabilseydi başkaldırı bundan böyle nedensiz olurdu. Başkaldırı varsa yalan, adaletsizlik ve şiddet başkaldırmışa bir ölçüye dek koşulunu hazırladığı için vardır. Öyleyse başkaldırısından vazgeçmedikçe hiçbir zaman öldürmeyeceğini, yalan söylemeyeceğini kesinlikle öne süremez. Öldürmeyi, kötülüğü kesinlikle benimseyemez. Ama öldürmeyi, şiddeti yasaya uygun kılacak eylem, ayaklanmanın nedenlerini de yok edeceğine göre, öldürmeyi, yalan söylemeyi de benimseyemez. Öyleyse başkaldırmış kişi dinlenişe eremez. İyiyi bilir, yine de istemeden kötüyü yapar. Kendisini ayakta tutan değer, hiçbir zaman kesin bir biçimde verilmemiştir. Onu durmamacasına ayakta tutması gerekir. Başkaldırı yeniden desteklik etmedikçe başkaldırıya ulaşmış kişi çöker. Ne olursa olsun, dolaylı ya da dolaysız olarak hiçbir zaman öldürmemezlik edemezse de ateşini, tutkusunu çevresinde öldürme olanağını azaltmaya yöneltebilir. Biricik erdemi karanlıklara dalınca karanlık baş dönmesine kapılmak, kötüye zincirle bağlanınca inatla iyiye doğru sürüklenmek olacaktır. Kısacası öldürecek olursa ölmeyi de kabul edecektir. Baş kaldırmış kişi kaynaklarına bağlı olarak özverisini, gerçek özgürlüğünü öldürme karşısında değil, kendi ölümü karşısında bulduğunu kanıtlar. Aynı zamanda da doğa ötesi onuru bulur. O zaman Kalerev dar ağacının altına gelir ve gözle görülür bir biçimde bütün kardeşlerine insanların onurunun başladığı ve bittiği kesin sınırı gösterir. Tarihsel öldürme. Başkaldırı yalnız örnek seçimler değil, etkili yönelişler de isteyen tarihte de çıkar karşımıza. Ustal öldürmenin bununla doğrulanma tehlikesi vardır. O zaman başkaldırı çelişkisi görünüşte çözülmez karşıtlıklarda yankılanır. Bunların politikada iki örneği, şiddetle şiddetsizlik karşıtlığı ve adalet ile özgürlük karşıtlığıdır. Çelişkilerinde tanımlamaya çalışalım bunları. İlk başkaldırı devinimindeki olumlu değer ilke olarak şiddetten vazgeçişi varsayar. Bunun sonucu olarak bir devrimi durutma olanaksızlığını getirir. Başkaldırı kendisiyle birlikte bu çelişkiyi de sürükler durmadan. Tarih düzeyinde daha da katılaşır. İnsan özdeşliğini saydırmaktan vazgeçersem ezenin önünden çekilmiş olurum. Başkaldırıdan vazgeçer, yoksayıcı bir boyun eğişe dönerim. Yoksayıcılık tutucu olur o zaman. Bu özdeşliğin var olması için tanınmasını istersem, başarıya ulaşmak için şiddetin umursamazlığını gerektiren bu özdeşliği de başkaldırının kendisini de yoksayan bir eyleme girişmiş olurum. Çelişkiyi daha da genişletirsek, dünyanın birliği yukarıdan gelemezse, insan bunu kendi yüksekliğinde, tarih içinde kurmalıdır. Yüzünü değiştiren değer yoksa, tarih etkenlik yasasıyla yönetilir. Tarihsel özdekçilik, gerekircilik, şiddet, etkenliğe yönelmemiş her türlü özgürlüğün yoksanması, cesaret ve sessizlik evreni, saltık bir tarih felsefesinin en uygun sonuçlarıdır. Bugünün dünyasında şiddetsizliği ancak bir ölümsüzlük felsefesi doğrulayabilir. Saltık tarihselliğin karşısına tarihin yaratılışını çıkaracak, tarihsel durumdan kaynağını soracaktır. Sonunda adaletsizliği onaylayarak adalet işini Tanrı'ya bırakacaktır. Onun yanıtları da inanç isteyecektir bu yüzden. Ona karşı da kötülük, bir de çok güçlü ve kötülük edici ya da iyilik edici ve kısır bir Tanrı çelişkisi öne sürülecektir. Tanrısal iyilik ile tarih, Tanrı ya da kılıç arasında seçim yolu açık kalacaktır. Başkaldırmışın tutumu ne olabilir o zaman? Başkaldırısının ilkesini yoksamadıkça dünyaya ve tarihe sırt çeviremez. Bir anlamda kötülüğe boyun eğmedikçe ölümsüz yaşamı seçemez. Örneğin Hristiyanlık dışında sonuna dek gitmelidir. Ama sonuna dek sözü saltık olarak tarihi, tarihle birlikte de tarih öldürmeyi gerektirince insanın öldürülmesini seçmek demektir. Öldürmenin yasallaştırılmasını benimsemekse kaynaklarını yoksamaktır. Baş kaldırmış kişi seçmedi mi susuşu ve baş kaldırının köleliğini seçer. Seçimini bir umutsuzluk içinde aynı zamanda hem Tanrı'ya hem de tarihe karşı yaptığını bildirirse saltık özgürlüğün tanığıdır, yani hiçbir şeyin. Bizim evrenimiz olan şu tarihsel evrede kötülüğe varıp dayanmayan bir üstün nedeni kesinleyebilmenin olanaksızlığı içinde gözle görülür ikilemi susma ya da öldürmedir. Her iki durumda da bir çekilme. Adalet ve özgürlük içinde böyle. Şimdiden başkaldırı deviniminin temelindedir bu iki gereklilik. Devrimci atılımda da onları buluruz. Bununla birlikte devrimler tarihi karşılıklı gereklilikleri uzlaşmazmışçasına hemen her zaman çatıştıklarını gösterir. Saltık özgürlük en güçlü için buyurma hakkıdır. Adaletsizliği destekleyen çatışmaları sürdürür böylece. Saltık adaletin yolu her türlü karşıtlığın kaldırılmasından geçer. Özgürlüğü yok eder. Özgürlük yoluyla adalet için yapılan devrim ikisini karşı karşıya getirir sonunda. Böylece her devrimde o zamana değin egemen olan sınıfın kaldırılmasından sonra kendisinin de sınırlarını belirten ve başarısızlık olanaklarını haber veren bir başkaldırı deviniminin başladığı bir evre vardır. Devrim kendisini doğurmuş olan başkaldırı anlayışının isteklerini yerine getirmek ister ilkin. Sonra kendini daha iyi kesinleyebilmek için onu yoklama zorunluluğunu duyar. Başkaldırı devinimiyle devrimin vardığı noktalar arasında indirgenmez bir karşıtlık bulunduğu anlaşılıyor. Ama bu karşıtlıklar yalnız saltıktadır. Uzlaştırıcı ögeden yoksun bir dünya ve bir düşünce varsayarlar. Gerçekten de tarihten tümüyle arınmış bir tanrı ile her türlü aşkınlıktan arınmış bir tarih arasında hiçbir uzlaşma olamaz. Gerçekten de yeryüzündeki temsilcileri yogi ile polis komiseridir. Ama bu iki insan tipi arasındaki fark söylendiği gibi boşuna aralıkla etkenlik arasındaki fark değildir. Birincisi yalnız geri duruşun etkisizliğini, ikincisi ise yıkmanın etkisizliğini seçer. Başkaldırının gösterdiği aracı değeri her ikisi de yatsıdığı için gerçekten eşit ölçüde uzaklaşmış olarak iki türlü güçsüzlük sunarlar bize, iyiliğin ve kötülüğün güçsüzlüğünü. Öyle ya, tarihi bilmezlikten gelmek, gerçeği yoksamak anlamına gelirse, tarihi kendi kendine yenen bir bütün saymak da gerçekten uzaklaşmaktır. 20. yüzyıl, Tanrı'nın yerini tarihe vermekle yok sayıcılıktan kurtulduğunu, gerçek başkaldırıya bağlı kaldığını sanır. Gerçekte birincisini destekleyip ikincisini çelmeler. Tarih, arı devinimi içinde kendi başına hiçbir değer sağlamaz. Öyleyse içinde bulunulan dakikanın etkenliğine göre yaşayarak susmalı ya da yalan söylemelidir. Yöntemli şiddet ya da zorla kabul ettirilen susuş, hesap ya da yalan kaçınılmaz kurallar olur. Demek ki tümüyle tarihsel bir düşünce yok sayıcıdır. Tarihin kötülüğünü tümüyle kabul eder ve bu noktada başkaldırının karşıtı durumuna gelir. Buna karşılık tarihin saltık ustalığını nedenli kesinlerse kesinlesin, bu tarihsel mantık ancak tarihin sonunda tamamlanacak, tam anlamını ancak tarihin sonunda kazanacaktır. Şimdilik günün birinde kesin kuralın gelmesi için eyleme geçmeli, hem de hiçbir aktöre kuralına bağlanmadan geçmelidir. Siyasal tutum olarak aldırmazlık ancak saltıkçı bir düşünceye göre, yani hem saltık yoksayıcılık hem de saltık usçuluk olarak mantıksaldır. Sonuçlarına gelince ikisi arasında fark yoktur. Kabul edildikleri andan sonra dünya ıssızdır. Tümüyle tarihsel saltık tasarlanabilir bir şey değil gerçekte. Örneğin Jaspers, insan tümün içinde bulunduğuna göre insan için tümü kavramanın olanaksızlığı üzerinde durur. Tarihi bir bütün olarak ancak kendisinin ve dünyanın dışında bulunan bir gözlemci inceleyebilir. Tarih ancak Tanrı için vardır. Öyleyse evrensel tarihin tümünü kapsayan tasarılara göre davranmak olanaksızdır. O zaman tarihle ilgili her iş az çok usta uygun, az çok tutarlı bir serüven olabilir olsa olsa. Her şeyden önce bir tehlikeye girmedir. Tehlikeye girme olarak da hiçbir ölçüsüzlüğü, dizginsiz ve saltık olan hiçbir tutumu doğrulayamaz. Tam tersine başkaldırı bir felsefe kurabilseydi, bu bir sınırlar felsefesi, hesaplanmış bilgisizlik ve tehlikeyi göze alma felsefesi olurdu. Her şeyi bilemeyen her şeyi öldüremez. Başkaldıran insan, tarihi saltık bir nesne yapmak şöyle dursun, kendi yaratılışı konusunda bir düşünce adına suçlar onu, ona karşı çıkar. Koşulunu yatsır, koşulu ise büyük bir yanıyla tarihseldir. Adaletsizlik, geçicilik, ölüm tarihte belirir. Bunları geri iterken tarihin kendisine iter insan. Hiç kuşkusuz baş kaldırmış kişi kendisini çevreleyen tarihi yoksamaz. Onda kendini kesinlemeye çalışır. Ama gerçek karşısında sanatçının durumu ne ise onun tarih karşısındaki durumu da odur. Kendisinden kaçmadan iter onu. Öyleyse koşulların zoruyla tarihin suçuna katılabilse bile onu yasaya uygunlaştıramaz. Ustal suç, başkaldırı düzeyinde benimsenemeyeceği gibi, başkaldırının ölümü demektir de. Bu açık gerçeği daha da açıklaştırmak için ustal suç, ayaklanışlarıyla tanrılaştırılmış bir tarihe, karşı çıkan başkaldırılmışlara yönelir her şeyden önce. Devrimci olduğunu söyleyen anlayışa özgü aldatmaca, bugün burjuva aldatmacasına yeniden sarılmakta, onu daha da ağırlaştırmaktadır. Saltık bir adalet vaadiyle sürekli adaletsizliği, sınırsız uzlaşmayı, onursuzluğu sürdürüyor. Başkaldırı ise yalnız görecenin ardından koşar. Görece bir adalete uyan kesin bir onur vaat edebilir ancak. insan topluluğunun yer aldığı bir sınırdan yana çıkar. Evreni görelin evrenidir. Hegel'e, Marx'a uyarak her şeyin zorunlu olduğunu söyleyecek yerde yalnızca her şeyin olası olduğunu, belli bir noktada olasının da özveriye değdiğini söyler. Tanrı ile tarih, yogi ile polis komiseri arasında çelişkilerin yaşanabilecekleri, aşılabilecekleri bir çetin yol açar. Örnek olarak verilen iki karşıtlığı ele alalım şimdi. Kaynaklarıyla tutarlı olmak isteyen bir devrimci, eylemin göreli etkenlikle benimseme olarak özetlenmesi gerekirdi. İnsan koşuluna bağlılık olurdu böylece. Yolları konusunda uzlaşmaz kalır, erekleri söz konusu olunca yaklaşıklığı benimser ve yaklaşıklığın gittikçe daha iyi tanımlanması için söze özgürlük tanınırdı. Ayaklanışını doğrulayan şu ortak varlığı sürdürdü böylece. Özellikle de hukukun sürekli olarak dile gelme olanağını sürdürdü. Adalet ve özgürlük karşısında bir davranışı tanımlar bu. Doğal hukuk ya da yurttaşlık hukuku bulunmayan toplumda adalette bulunmaz.
Ayrım sonu.